Ayrım 31, 48. kısım. Nyman, Septlerux yükseklerinden döne döne iniyordu. Yağmur şiddetini artırmıştı. Farların ışığı altında asfalttan bilirimsi bir buğu yükseliyordu. Arada sırada bir çamur birikintisine giriyor. Lastiklerinin altında çamur bir çağlayan gürültüsüyle çukurlaşıyordu. Nyman direksiyona sarılmış, her seferinde uçurumun kenarına kaymaya çalışan otomobile hakim olmaya uğraşıyordu. Birden cebindeki çağrı cihazı ötmeye başladı. Tekerle ekran düğmesine bastı. Paris'ten, Antony Reims'ten bir mesaj almıştı. Zaman kaybetmeden cep telefonunu çıkardı. Hafızadan numarayı çağırdı. Reims sesi tanır tanımaz müjdeyi verdi. İngiliz öldü Pierre. Gırtlağına kadar Guernon soruşturmasına batmışken aldığı haberin sonuçlarını düşünmeye çalıştı ama başaramadı. Müdürü devam etti. Neredesin? Guernon yakınlarında. Tutuklama emri çıkarıldı. Aslında teslim olman, silahını iade etmen gerekirdi. Aslında Terpentes'le konuştum. Sizin iş olduğu yerde sayıyor. Giderek daha da kötüleşiyor. Gazeteler, televizyonlar oraya üşüştü bile. Yarın sabah Guernon Fransa'nın en ünlü kenti olacak. James bir an durakladı. Ve herkes seni arıyor. Nimes ağzını açmadı. Gözlerini tersten yağan yağmur damlalarını delmeye çalışırmış gibi dönerek inen yoldan ayırmıyordu. James devam etti. Pierre, katili yakında yakalayabilecek misin? Bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey doğru yolda oldum. Bundan eminim. Öyleyse hesabımızı daha sonra görürüz. Seninle konuşmadım. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Kimse sana ulaşamıyor. Bu kahrolası işi bitirmek için bir ya da iki saatim var. Ondan sonra senin için bir şey yapamam. Avukat tutmaktan başka. Nimes birkaç kelime homurdanıp telefonu kapattı. İşte sağdan fırlayan bir araba farların ışığına o anda girdi. Komiser tepki göstermekte bir saniye gecikti. Araç tüm hızıyla onun sağ çamurluğuna çarptı. Direksiyonu elinden kurtuldu. Araba falezin kayalarına çarptı. Komiser bir küfür salladı. Direksiyonu doğrultmaya çabaladı. Göz açıp kapayacak kadar kısa bir zamanda yeniden arabaya hakim oldu. Öteki arabaya baktı. Farları sönük, koyu renk bir 4x4'tü. Yeniden saldırıya geçti. Nymans geri vitese taktı. Dev gibi cip homurdandı. Sonra sola yöneldi. Komiser frene iyice basmak zorunda kaldı. Nymans yeniden gaza yüklendi. 4x4 tüm hızıyla önünden gidiyor. Geçmesine engel oluyordu. Plakaları çamurla sıvanmıştı. Hiçbir şey düşünmeden hızlanıp 4x4'ü dıştan geçmeye çalıştı. Boşuna. Kara kütle en küçük bir boşluğu bile kemiriyor. Nymans'ın arabasının çamurluğuna toslayarak komiseri uçurumun kenarına sürüklüyordu. Ne istiyordu peki bu çılgın? Nymans birden yavaşladı. Onu öldürmeye niyetli arabayla arasında 10 metrelik bir ara oldu. 4x4 de yavaşladı. Binek arabasının yaklaşmasını bekledi. Ancak Nymans vites değişikliğinden yararlandı. Hızla gazı kökledi. Ne istiyordu peki bu çılgın? Nymans birden yavaşladı. Onu öldürmeye niyetli arabayla arasında 10 metrelik bir ara oldu. 4x4'te yavaşladı. Binek arabasının yaklaşmasını bekledi. Ancak Nymans vites değişikliğinden yararlandı. Hızla gazı kökledi. Bu kez soldan geçmeye denedi. Son anda da başardı. Tüm gücüyle gaza yüklendi. Dikiz aynasından cipin karanlıkta kaybolduğunu gördü. Hiç düşünmeden ayağını gazdan çekmeden birkaç kilometre daha gitti. Yolda yeniden yalnızdı. Şimdi arabasının bütün hızıyla asfalttaki dolambaçlı karışık yol çizgisini izliyor. Yağmur duvarlarından geçip çam ağaçlarının tepesini görüyordu. Ne olmuştu? Ona saldıran kimdi? Sebebi neydi? Öldürülmesini gerektirecek hangi bilgiye sahipti? Saldırı öylesine ani, öylesine hızlı olmuştu ki direksiyondaki gölgeye bakacak bile zaman bulamamıştı. Bir virajın sonunda Cesivia düğünü gördü. 100 metreye aşkın yükseklikteki direklerin tepesinden giden 6 kilometrelik beton bir köprüydü. Yuvasından Guernon'dan 10 kilometre uzaktaydı. Gaza biraz daha yüklendi. Viyadüğe girmek üzereyken şiddetli beyaz bir ışık gözlerini kamaştırdı. Arka camı ışığa boğulmuştu. Uzunları yakılmış farlar 4x4 arka tamponundaydı yine. Nimes dikiz aynasını gece konumuna getirdi. Karanlığı içinde asılı duran beton yola baktı. Açıkça düşündü. Ölmemeliyim, böyle ölmemeliyim. Ayağının olanca ağırlığıyla gaz pedalına yüklendi. Farlar hala arkasındaydı. Direksiyonun üzerine eğilmiş, kendi arabasının ışıklarıyla parlayan, yolu bir çılgın öpücük gibi saran su buharlarının arasında bir görünüp bir kaybolan güvenlik bariyerlerine bakıyordu. Zamana karşı kazanılmış birkaç metre, dünyadan çalınmış birkaç saniye. Nymans tuhaf bir fikre, anlatılmaz bir inanca kapıldı. Bu köprünün üzerinde ilerlediği yağmurun içinde uçtuğu sürece ona hiçbir şey olamazdı. Hayattaydı, hafifti, sapasağlamdı. çarpma soluğunu kesti. Kafası hiçbir yere bağlı değilmiş gibi sallandı, ön cama vurdu. Dikiz aynası parçalanıp dağıldı. Aynanın sapı bir kanca gibi Nyman's'ın şakağını yırttı. Elini başının üzerine getirdi. Homurdanarak doğrulmaya çalıştı. Altındaki arabanın önce sağa sonra sola çektiğini, kontrolden çıktığını hissetti. Yüzünün yarısı kan içindeydi. Yeniden irkildi. Yağmurun çeliğimsi tokadını, gecenin sınırsız serinliğini hissetti. Bir sessizlik oldu, sonra karanlık. Su gibi akan saniyeler. Nyman's gözlerini açtığında gördüklerine inanamadı. Gökyüzü ve şimşekleri gördü ama hepsi tersti. Yağmurun ve rüzgarın içinde tek başına uçuyordu. Arabası bariyerlere çarpınca Nyman's köprünün üzerinde boşluğa uçmuştu. Kollarını ve bacaklarını isteksizce sallayarak usulca sessizce düşüyordu. Düşerken de mantıksız bir ölümün getireceği son duyguyu düşünmeye çalışıyordu. Ard arda hissettiği acılar merakını dindirdi. Kırbaç tesiri yapan iğne yapraklar, çatırdayan dallar, ledinlerin, kara çamların arasında vücudu binlerce acıyla kıvrandı. Arka arkaya iki darbe hissetti. Önce ağaçların oldukça yavaşlattığı vücudunun yere vurması, sonra korkunç bir gümbürtü, şiddetli bir çarpma. Bir vücudun üzerine aniden indirilen dev bir kapak gibi. O an çelişkili duygular karmaşası yaşadı. Soğuğun çeneleri, buhar yankıları, su, taşlar, karanlık. Zaman geçti, bir boşluk. Nyman's gözlerini açtı. Göz kapaklarının ardında başka göz kapaklarıyla karşılaştı. Karanlığın, ormanın göz kapaklarıyla. Yavaşça mezarın ötesine geçip geri dönen biri gibi kendine geldi. Usulca beyninin derinliklerinden bir sonuç çıkardı. Canlıydı, hayattaydı. Bilincinin parçalarını toplayıp olup biteni yeniden düşündü. Ağaçların arasında düşmüş bir şans eseri olarak köprü ayaklarının dibindeki yağmur sularıyla dolu küçük bir kanala yuvarlanmıştı. Aynı yolu izleyen arabası da aynı hızla peşinden gelmiş, dev bir tank gibi üzerine kapaklanmıştı. Şasisi geniş olduğundan da kanalın kenarına sıkışıp kalmıştı. Bir mucizeydi. Nyman's gözlerini kapadı. Bir sürü yara vücuduna işkence ediyordu. Ama en çok acı vereni sağ şakağının üzerindeki zonklamaydı. Dikiz aynasının sapının sağ şakağında kulağının üzerinde derin bir yara açmış olacağını düşündü. Öte yandan düşme sırasında bir tarafı kırılmamış gibiydi. Çenesi göğsüne yapışmış, yukarıya otomobilin tüten radyatörüne baktı. Çimentodan bir lahitin içinde hala kaymakta olan sacdan bir çatının altına sıkışıp kalmıştı. Başını sağdan sola çevirince tamponun bir parçasına takılı olduğunu gördü. Umutsuz bir gayretle kanalın içinde sürünmeye çalıştı. Tüm vücudunu karıncalandıran acılar şimdi ondan yanaydı sanki. Birbirini dengeliyor, bedenini duyarsızlaştırıyordu. Tamponun altından sürünüp tabutundan kurtulmayı başardı. Kolları serbest kalır kalmaz elini doğruca şakağına götürdü. Açık yaradan yoğun bir sızıntı olduğunu hissetti. Uyuşmuş parmaklar arasından akan kanın tatlı sıcaklığını duyunca inledi. Mazot kusan gagası yapışmış kuşu hatırladı. Gözleri yaşla doldu. Bir koluyla kanalın kenarına dayanarak doğruldu. Toprağın üzerinde yuvarlanırken sarsak bilinci yeni bir düşünceyle titredi. Katil buraya gelecekti işini bitirmek için. Karosere tutunarak ayağa kalkmayı başardı. Bir yumruk darbesiyle ezik bagaj kapağını açtı. Pompalı tüfeğini aldı. Sağa sola dağılmış şişekleri topladı. Silahı sol kolunun altına kıstırdı. Sol eli hala yarasının üzerindeydi. Sağ eliyle tüfeği doldurmayı becerdi. Bütün hareketlerini neredeyse hiçbir şey görmeden el yordamıyla yapıyordu. Gözlükleri kaybolmuştu. Gece de bir vahşi hayvanın bağırsaklarının içi kadar karanlıktı. Yüzü kan ve çamur. Vücudu acılar içinde döndü, çevresini namlusunun ucuyla kontrol etti. Tek bir ses duymadı, tek bir hareket görmedi. Başı döndü, arabanın yanına kaydı. Yeniden çimento mezara düştü. Bu kez soğuk suyun ısırışını hissedip uyandı. Kendine geldiğinde çimento duvara çarpa çarpa bir nehre doğru akıyordu. Bütün bunlardan sonra neden olmasın diye düşündü. Tüfeğini göğsüne bastırdı, kendini Ölüler Nehri'ne doğru yola çıkmış bir firavun gibi daha geniş sulara doğru akmaya bıraktı. 49. Kısım. Nyman's akıntıyla uzun bir süre gitti. Gözler açık, yaprakların arasındaki boşluklardan yıldızsız gökyüzüne bakıyordu. Sağda solda kızıl kilden toprak çöküntüleri içinden çıkılmaz bir mangrove oluşturan dal ve kök yığınları gördü. Kısa süre sonra dere daraldı, gücü ve gürültüsü arttı. Adam başı geride kendini bıraktığı buzlu su şakağındaki damarı büzüp aşırı kan kaybetmesini engelliyordu. Suyun döne döne onu Guernon'a ve üniversiteye götürmesini umuyordu. Çok kısa zamanda boşuna umutlandığını anladı. Bu nehir çıkmaz bir sokaktı sanki. Kampüse doğru akmıyordu. Giderek daralan seylerle ormanın içinde dolaşıyor, gücünü ve heyecanını yitiriyordu. Akıntı durdu. Nymans kıyıya yüzdü. Zorlanarak sudan çıktı. Su dal, kök, yaprak parçacıklarıyla öylesine dolu, öylesine balçık yüklüydü ki hiçbir yansımayı göremedi. Ürü yapraklarla kaplı ıslak toprağa devrildi. Burun delikleri çürük kokusuyla, toprağın kök ve dal, yosun ve böcek karışımı biraz yanık, biraz mahrem kokusuyla doldu. Sırtının üzerine dönüp ormanın yükseklerine baktı. Yüksek ve derin bir ormanda değildi. Tam tersine bitkilere bir çeşit özgürlük tanıyan, aralıklı büyüyen genç ağaçların arasındaydı. Oysa karanlık öylesine yoğundu ki ağaçların ilerisindeki dağların zirvelerini bile seçemiyordu. Üstelik ne kadar ve ne zamandır nehirle sürüklendiğini kestirebiliyordu, ne de ne yöne gittiğini. Duyduğu acıya ve soğuğa rağmen iki büklüm bir halde sürüklendi. Sırtını bir ağacın gövdesine dayadı, düşünmeye çalıştı. Üzerine soruşturmanın önemli noktalarını not ettiği bölge haritasının gözünün önüne getirmeye çalıştı. Özellikle de Settler Oaks kuzeyindeki Guernon Üniversitesi'nin yerini düşünüyordu. Kuzey, kendi durumu hakkında en ufak bir bilgisi olmaksızın insan kuzeyi nasıl bulurdu? Elinde ne bir pusula ne de bir manyetik alet varken, gündüz olsa güneşe bakıp yönünü bulabilirdi ama gece biraz düşündü. Kafasından akan kan ve parmaklarını kemirmeye başlayan soğukla birkaç saatten fazla dayanamazdı. Birden beyninde bir şimşek çaktı. O anda gecenin ortasında bile güneşin yönünü bulabilirdi. Bitkiler sayesinde, bitki örtüsü konusunda fazla bilgisi yoktu ama herkesin bildiğinden haberdardı en azından. Ne meraklısı, bazı yosun ve likenler sadece gölgede yetişir ve güneşten kaçardı. Demek koyu renkli bu bitkiler ağaçların dibinde büyürken kuzeyi de gösteriyorlardı. Nymans bir taraftan diz çökmeye çalışırken bir yandan da sırılsıklan paltosunun cebinden acil durum kesesini, kesedeki yedek gözlüğünü çıkarmaya çalışıyordu. Kırılmamıştı. Yeni camları sayesinde yakın çevresini iyi görüyordu en azından. Su kenarı boyunca iğne yapraklı ağaçların dibine ava çıktı. Birkaç dakika sonra elleri topraktan kararıp donmuştu. Haklı olduğunu anladı. Gövdelerin dibinde hep aynı yöne bakan yeşil renkli küçük kümeler, taze otlar vardı. Komiser küçük kubbeleri, ipliğimsi yüzeyleri, yumuşak dokuları, kuzeyin yolunu işaret eden minyatür canlılığı yokladı. Nymans güçlükle doğruldu, yosunların yolunu izlemeye başladı. Sendeliyor, ayağının altındaki kesekleri eziyor, yüreğinin çılgın gibi çarpmasını dinliyordu. Su birikintilerini, kabuklarını, iğne yapraklı dalları ard arda geçiyordu. Ayakları tümseklere, dikenli çalılara, taşlara, küçük otlara dolanıyordu. Durmadan likenleri izliyordu. Kimi zaman yamaçların sırtındaki çukurlarda donmuş çamurlara dalıyordu. Yorgunluğuna rağmen, yaralarına rağmen hızlanıyor, havadaki kokulardan güç alıyordu. Soluklanmak için duraklayan sağanağın nefesinde yürüyormuş gibi hissediyordu kendini. Sonunda yol göründü. Parlak asfalt, kurtuluş yolu. Yine doğru yönü bulmak için çakıl taşlarının dibindeki kırılgan soğancıklara baktı. Aniden karanlıkların içinden farları yanık bir jandarma aracı çıktı. Araba hemen durdu. Adamlar aşağı atlayıp tüfeğine dayanarak durmaya çalışan Nymans'ın yardımına koştular. Kanının yeniden akmaya başladığını düşünürken jandarmaların ellerini hissetti. Mırıltılar, haykırmalar ve muşamba hışırtısı duydu. Farların karanlığın içinde dans ediyordu. Araçtaki adamlardan biri şoföre bağırdı. ''Hastaneye, acele et!'' Nymans yarı baygın kekeledi. ''Hayır, üniversiteye!'' ''Ne? Ağır yaralısınız. Bu?'' ''Üniversiteye. Randevum var.'' 50. Kısım. Kapı tebessümle açıldı. Pierre Nymans gözlerini indirdi. Kadının güçlü ve gölgeli bileklerini gördü. Biraz daha yukarıya, üzerindeki kalın kazağın seyrek ilmeklerine baktı. Yakaya, eşarbın altındaki saçların birer hale çizecek kadar hafiflediği enseye çıktı. Her malzemeyi, her elbiseyi bir ayrıcalığa döndüren o cilde, cildin o güzelliğini, pürüzsüzlüğünü düşündü. Fanny esnedi. ''Geciktiniz komiser.'' Nymans gülümsemeye çalıştı. Siz uyumamış mıydınız? Genç kadın başıyla hayır deyip kenara çekildi. Nimes ışıkta ilerledi. Fanny'nin yüzü dondu. Komiserin kanlı hatlarını yeni görmüştü. Bir adım geriledi. Bir bakışta harap haldeki adamı süzdü. Sırılsıklam lacivert palto, yırtık kravat, yanık elbiseler. Size ne oldu? Kaza mı? Nimes kısa bir baş hareketiyle onayladı. Küçük dairenin salonuna baktı. Ateşe, damarlarındaki ani darbelere rağmen buraya gördüğü için mutluydu. Lekesiz duvarlar, yumuşak renkler, bilgisayarın, kitapların, kağıtların arasında kaybolmuş bir yazı masası. Raflarda taşlar, kristaller, üst üste yığılmış dağcılık malzemesi, fosforlu giysiler. Bir genç kız evi. Hem yerleşik ve sporcu, hem de evcimen ve macera düşkünü. Bir anda birlikte yaşadıkları buzul macerası aklına geldi. Kırağı parlaklığında bir anı. Nimes bir iskemle üzerine yığıldı. Dışarıda yağmur yeniden başlamıştı. Bir yerlerden dama vuran yağmur damlalarının sesi, bir de komşuların boğuk sesleri duyuluyordu. Gıcırdayan bir kapı, ayak sesleri, endişeli ve çevreleri kısıtlı öğrencilerin dünyasından bir gece. Fanny komiserin paltosunu çıkardı ve şakak boyunca açık yarayı büyük bir dikkatle inceledi. Kurumuş kanın dışa pıhtılaşmış ve kahverengileşmiş etlerin karşısında iğrenmiyor gibiydi. Dişlerin arasından ıslık bile çaldı. Fena yaralanmışsınız. Şakak damarlarına bir şey olmamıştır umarım. Anlaması güç. Kafatasından durmadan kan sızıyor ve... Nasıl oldu? Kaza geçirdim dedi Nimes. Bitkince bir araba kazası. Sizi hastaneye götürmem gerek. Lafı bile olmaz. Soruşturmayı tamamlamak zorundayım. Fanny diğer odaya gitti. Biraz sonra kolları gazlı bezler, ilaçlar, kompresler, içi iğne ve serum dolu vakumlu küçük torbalarla döndü. Torbalardan çoğun dişleriyle açtı. Sonra plastik bir şırınganın ucuna bir iğne vidaladı. Nimes bir gözüyle ampule baktı. Fanny şırınganın pompasını çekerek ampulün içindeki ilacı boşaltıyordu. Nimes toparladı ve ilacın kutusuna uzandı. Nedir bu? Bir ağrı kesici, sizi sakinleştirecek, korkmayın. Nimes genç kadının bileğini tuttu. Bir dakika. Komiser ilaç prospektüsünü okudu. Klasoko indi. Ağrılarını dindirirken bilincini kaybettirmeyecek adrenalinli bir ağrı kesici. Kabul ettiğini belirtmek için kolunu indirdi. Korkmayın diye mırıldandı Fanny. Bu ilaç kanamayı da azaltır. Başı eğik olduğundan Nimes genç kadının hareketlerini göremiyordu. Yine de yaranın çevresinde birbirinin ardına iğneler yaptığını hissetti. Birkaç saniye sonra acı azalmaya başlamıştı bile. Yarayı dikmek için elinde malzemeler var mı diye mırıldandı. Tabii ki yok. Hastaneye gitmeniz şart. Birazdan yaranız yine kanayacak ve... Bir tampon yapın. Ne yaparsanız yapın. Soruşturmayı tamamlamak zorundayım. Kafam bulanık olmamalı. Fanny omuzlarını silkti. Birkaç gaz bezi bir spreyle ıslattı. Nimes genç kadına doğru baktı. Kalçaları blücünü geriyor, yuvarlaklıkları Nimes'ı bu halinde bile heyecanlandıracak çizgilere dönüşüyordu. Nimes genç kadının zıtlıklarını düşündü. Aynı zamanda hem bu kadar duru hem bu kadar somut olmayı nasıl başarabiliyordu? Bu kadar tatlı ve bu kadar sert, bu kadar yakın ve bu kadar uzak. Aynı zıtlığı genç kadının bakışlarında da buldu. Gözlerinin saldırgan parıltısı kaşlarının sonsuz yumuşaktı. Antiseptiklerin geniz yakıcı kokusunu soluyarak sordu. ''Burada yalnız mı kalıyorsunuz?'' Fanny küçük hareketlerle yarayı temizliyordu. Ağrı kesicinin giderek artan etkisi altında yanmayı neredeyse hiç hissetmiyordu Nimes. Fanny gülümsemeyi becerdi. ''Hiç fırsat kaçırmıyorsunuz. Özür dilerim. Fazla meraklı mı oldum?'' Fanny hemen yanı başında dikkatini yaptığı işe vermişti. Kulağına fısıldadı. ''Yalnız kalıyorum. Erkek arkadaşım yok. Eğer sorunuz buysa.'' ''Ben ama...'' ''Neden fakültede?'' ''Burada amfilerin, dershanelerin yakınındayım.'' Nimes başını çevirdi. Fanny söylenerek başını eski haline getirdi. Komiser başı eğik konuştu. ''Doğru, şimdi hatırladım. Fransa'nın en genç üniversite mezunu profesör kızı ve profesör torunu. Demek siz de o çocuklardansınız.'' Fanny birden diklendi. ''Hangi çocuklar?'' Nimes hafifçe ona doğru döndü. Hayır, demek istiyorum ki kampüsün üstün yetenekleri aynı zamanda bütün şampiyonluklara ambargo koyan. Genç kadının yüzü sertleşti, sesi güvensizliğini dışa vuruyordu. Neyin peşindesiniz? Fanny'ye ailesi hakkında sorguya çekmek için duyduğu yakıcı isteğe rağmen cevap vermedi komiser. Bir kadına genetik gücünün nereden aldığını, kromozomlarının kaynağının nerede olduğunu sorabilir miydi? Fanny konuşmayı sürdürdü. Komiser, böyle bir durumda neden ısrarla evime gelmek istediğinizi bilmiyorum ama eğer aklınızda bazı sorular varsa durmayın, sorun. Sesinin tonu kırbaç gibiydi. Nimes artık hiçbir acı hissetmiyordu ama yaranın acısını bu sese tercih ederdi. Şaşkınlıkla gülümsedi. Size sadece fakülte dergisinden hangi yazıyı yazdığınız o dergiden söz etmek istemiştim. Tempo mu? Evet, o. Ne olmuş? Nimes bir süre durakladı. Fanny gazlı bezleri birbiri ardından plastik bir torbaya doldurdu. Sonra komiserin başına bir sargı bezi doladı. Nimes kafatasının çevresindeki basıncın arttığını duyarak sözüne bıraktığı yerden devam etti. Size sadece geçen Temmuz ayında hastanenin bodrumunda meydana gelen garip bir olay hakkında bir makale yazıp yazmadığınızı sormak istemiştim. Hangi garip olay? Etienne Callians'ın, yani Remy Callians'ın babasının evrak dolabında doğum belgeleri bulmuşlar. Fanny canı sıkılmış görünüyordu. Ha, şu mesele. Bir makale yazdınız mı? Sanırım birkaç satır. Bana bundan neden söz etmediniz? Sakın siz bu konu ile cinayetler arasında bir bağlantı olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Nimes başını kaldırıp sesini yükseltti. Bana bu hırsızlıktan neden söz etmediniz? Fanny cevabını omuzlarını belli belirsiz silkerek verdi. O sırada hala komiserin şakaklarını sarıyordu. Bunun gerçekten de bir hırsızlık olduğu kanıtlanmadı ki. Karma karışık o arşivlerde her an her şey kaybolabilir. Her şey yeniden bulunabilir. Bu kadar önemli mi? Siz şahsen afişleri gördünüz mü? Evet, karton fişlerin saklandığı arşivlere gittim. O belgelerde dikkatinizi çeken bir şey yok muydu? Mesela nasıl bir şey? Bilmiyorum, o belgeleri dosyanın orijinalleriyle karşılaştırmadınız mı? Fanny geriledi, pansumanı bitmişti. Cevap verdi. Onlar sadece rahibelerin karaladığı tek yaprak halinde sayfalardı. Çok heyecan verici belgeler değildi yani. Kaç taneydi? Yüzlerce. Sizin bu konuda yazdığınız makalede fişlerdeki adları, söz konusu aileleri belirtmiş miydiniz? Söyledim size, sadece birkaç satırlık bir şey yazmıştım. Makalelerinizi görebilir miyim? Hiçbir yazımı saklamam. Karşısında dimdik kollarını kavuşturmuş duruyordu. Nimes devam etti. Bazılarının gidip o fişleri incelemiş olabileceğine ihtimal veriyor musunuz? O fişlerde kendilerinin ya da anne babalarının adlarını bulacaklarını sanan bazılarının. Size hiçbir ada değinmediğimi söyledim. Bu dediğimin mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz? Oraya insanların gittiğini? Hayır, düşünmüyorum. Şimdi artık her şey kilit altında. Üstelik ne önemi olabilir ki? Sizin soruşturmanızla ne ilgisi olabilir? Nimes hemen cevap vermedi. Fanny'nin yüzüne bakmaktan kaçınarak daha çok belden aşağı bir vuruşa benzeyen ikinci sorusunu sordu. Siz o fişleri ayrıntılı olarak incelediniz mi? Cevap olarak sessizlik. Komiser gözlerini kaldırdı. Fanny hala aynı yerdeydi ama birden çok uzaklara gitmiş gibiydi. Sonunda cevap verdi. Daha önce de evet demiştim. Öğrenmek istediğiniz ne? Nimes bir an tereddüt etti, sonra konuştu. O fişlerde anne babanızın adını okuyup okumadığınızı öğrenmek istiyorum ya da büyükleriniz ile dedelerinizin isimlerini. Hayır, hiçbirini görmedim. Bu sorunun anlamı ne? Komiser cevap vermeden ayağa kalktı. Şimdi artık ikisi de ayaktaydı. Zıt kutuplar gibi düşman Nimes odanın diğer ucundaki aynada sarılı başını gördü. Genç kıza döndü, pişmanlık dolu bir sesle. Teşekkürler dedi, sorularım için bağışlayın beni. Paltosunu alırken devam etti. Ne kadar imkansız görünürse görünsün, o fişler soruşturma üzerinde çalışan bir polis memurunun hayatına mal oldu. İşe yeni başlamış genç bir teğmenin. O kağıtları incelemek istemişti. İncelemesini engellemek için öldürdüler bana kalırsa. Gülünç bu. Göreceğiz. Şimdi arşive gidip fişler ile dosyaları karıştıracağım. Sırılsıklam paltosunu giyerken genç kadın durdurdu onu. Bu korkunç şeyleri giymeyeceksiniz ya. Bekleyin. Fanny kayboldu. Birkaç saniye sonra ellerinde bir sweatshirt, bir kazak, içi polar kaplı bir ceket ve su geçirmez bir tulumla geri döndü. Tam size göre değil belki ama hiç olmazsa sizi sıcak tutar. Özellikle de bunu unutmayın. Tek bir hareketle pansumanlı kafasının üzerinde polyester bir kar başlığı geçirdi. Kenarlarını kulaklarının üzerine indirdi. Önce şaşıran Nimes, sonra takkenin altından komik komik baktı. İkisi de aynı anda kahkahayı patlattı. Kısa bir süre için suç ortaklıkları karanlığın dokusundan koparılmış gibi geri geldi. Ne var ki komiser ciddi bir sesle konuştu. Gitmem gerek. Soruşturmayı tamamlamalıyım. Arşivlere gideceğim. Nimes kendini koruyacak zaman bulamadı. Fanny atıldı ve sarılıp onu öptü. Nimes birden dondu. İçini yeni bir sıcaklık kapladı. Bu sıcaklığın yarasının ateşinden mi yoksa dudaklarının arasında sızıp içini kor gibi ısıtan o küçük dilden mi geldiğini anlayamadı. Gözlerini yumup mırıldandı. Soruşturmayı tamamlamam gerek. Oysa omuzları çoktan yere yapışmıştı.